Üçüncü ayrım, sayfa 14. Anadolu romanını hazırlayan sosyoekonomik koşulların yanı sıra yazınsal etmenden de söz etmek gerekir. Yazınsal etmen derken milli edebiyat akımını kastediyorum. Daha doğrusu uzantısını. İkinci Meşrutiyet'in ilk yıllarında Selanik'te Genç Kalemler dergisini çıkaran bir avuç aydın ve yazar tarafından başlatılan bu akımı edebiyat tarihleri Cumhuriyet ile birlikte sona erdirirler. Ama kanımca roman söz konusu olduğunda akımın 1950'lere kadar sürdüğünü söylemek yanlış olmaz. Çünkü Cumhuriyet ile birlikte siyasal bakımdan yeni bir döneme geçilmişse de Cumhuriyet romanını Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Peyami Safa gibi milli edebiyat akımının temsilcileri sürdürmüştür. Yine Meşrutiyet'in aynı yıllarında düşün alanında sosyalist kıpırdamalar görülüyor. Ayrıca Rusya'daki Narodnik, halkçılık akımından İstanbul'a, Selanik'e esintiler geliyordu. Genç Kalemler dergisinin yazarları Ömer Seyfettin, Ali Canip, Rasim Haşmet, Akil Koyuncu bu ortam içinde işe koyulmuşlardı ve halka ulaşabilmek için dilin sadeleştirilmesi, Arapça ve Farsça'nın etkisinden kurtarılması gerektiği fikrini savunuyorlardı. Böylece Osmanlı aydını ile halk arasındaki kopukluk ortadan kaldırılacaktı. Şurası açık ki milli edebiyat akımı yalnızca edebiyat ve dil sorunuyla değil, politik ve toplumsal bir sorunla bağlantılıydı. Genç Kalemler'den Rasim Haşmet, Selanik Sosyalist İşçiler Federasyonu'nu kuran Benaroya'nın dört dilde çıkarttığı Amele gazetesinde yönetici olarak çalışmıştı. Dipnot 6. Bakınız George Harris, Türkiye'de Komünizmin Kaynakları, 3. Baskı, Boğaziçi Yayınları, 1979, sayfa 24-25. Ömer Seyfettin, Niyazi Berkes'in işaret ettiği gibi, sosyalizmi de, halkçılığı da yakından tanımış ve Ashab-ı Kehfimiz adlı öyküsünü bir sosyalist Ermeni aydının ağzından yazmıştı. Başta milli edebiyatın halkçılığı izleyen bir akım olarak doğduğu anlaşılıyor. Dipnot 7, Niyazi Berkes, adı geçen yayın, sayfa 232-233. Romanlarını halkı düzendeki haksızlık konusunda aydınlatmak, boş inançlardan kurtarmak ve ona ileri fikirler aşılamak amacıyla yazdığını söyleyen Hüseyin Rahmi Gürpınar, milli edebiyat akımının kanımca örnek bir temsilcisidir. Çünkü birinci ciltte belirtmeye çalıştığım gibi sınıfsal bir içeriği olan halkçılık onun belirgin özelliğidir. Yerli hayata yönelirken bir yandan da kapitalizmden, sömürüden, komünizmden söz eder. Ne ki mevcut koşullar milli edebiyat akımının halkçılık yönünün gelişmesine elverişli değildi. İmparatorluğun dağılmasını önlemek için ortaya atılan İslamcılık ve Osmanlıcılık ideolojilerine karşı Türklük bilincini uyandırmak isteyen Ziya Gökalp, Türkçülük ideolojisini geliştirince milli edebiyatın halkçı niteliği de Türkçülüğe dönüştü. Roman alanında düşünüldüğünde bu akımın iki özelliğini söz konusu etmek gerekir. Birinci, milli konulara, yerli yaşama yönelmek ilkesi. İkincisi de sözlü gelenekten gelen halk edebiyatını yeniden değerlendirmek ilkesi. Milli edebiyat akımı yazarları yerli konulara her sınıftan halkı anlatmaya çağırırken, Osmanlı edebiyatında söz konusu edilmeyen Anadolu konusuna da çağırmış oluyordu. Nitekim 1950'lere kadarki dönemde yazarlarımız Küçük Paşa, Ateşten Gömlek, Çalı Kuşu, Yeşil Gece, Yaban ve Kuyucaklı Yusuf ile Anadolu'yu romana soktular. 1950'lerde köy enstitülerinde yetişen yazarlar ve Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi Anadolu'da doğmuş ve büyümüş romancılar kendilerinden önce başlatılmış bu girişimi hızla sürdürürlerken Anadolu konusunu Türk romanının belirgin bir özelliği haline getirdiler. Ancak işledikleri konuya bakış açıları farklıydı. Milli edebiyat akımının başlattığı hareketlerden biri de yukarıdaki ikinci özelliği olarak saydığımız yerli kaynaklara dönerek masalları, destanları, halk hikayelerini yeniden canlandırma ve değerlendirme çabası olmuştur. Ziya Gökalp kendisi Türk masallarını yeniden işlemiş, Ömer Seyfettin masallardan, efsanelerden konular almış, Fuat Köprülü Nasrettin Hoca fıkralarını koşuk biçiminde yazmıştır. Daha sonraki kuşaklar da günümüze dek sürdürmüşlerdir bu girişimi. Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Ahmet Kusi Tecer, Haldun Taner, Necip Fazıl Kısakürek, Behçet Necati Gil ve benzerleri sözlü geleneğin çeşitli türlerinden şu ya da bu şekilde yararlanmışlardır. Dipnot 8. Bakınız, Pertev Naili Boratav, Az Gittik Uz Gittik, Bilgi Yayın Evi, 1969, sayfa 416-422. Ne var ki şiirde, oyunda, öyküde saptadığımız bu girişim, 1950'lerden önceki romanda, Sabahattin Ali dışında, pek görülmez. Ancak 1950'lerden sonra bize özgü biçimler ve anlatı yöntemleri arayan Yaşar Kemal'de, Kemal Tahir'de, Kemal Bilbaşar'da ve diğer bazı romancılarda görülür. Kemal Tahir, İsmet Bozdağ ile bir konuşmasında şöyle diyor. Batı romanı nereden kaynaklanmış? Masaldan, halk hikayesinden mi? Tamam, benim de masalım var, halk hikayem var. Öyleyse romanımı oturtacağım temel var bende. Dipnot 9. İsmet Bozdağ, Kemal Tahir'in Sohbetleri, Bilgi Yayın Evi, 1980, sayfa 141. Bu yazarlar yerli kaynaklara el uzatırken dönemin sorunsalı gereği toplumcu bir yaklaşımla yapıyorlardı bu işi. Böylece milli edebiyat akımının doğuş yıllarındaki halkçı yönünü diriltmiş, hem de halk edebiyatını çağdaş biçimler içinde canlandırma çabasını romana uygulamış oluyorlardı. Köy romanı diye anılan yapıtların patlamasında 1940'ta kurulan köy enstitülerinin oynadığı rol üzerinde çok şey yazılmış olduğu için bu konuya yeniden girmek sanırım gereksiz. Ama Anadolu romanını ve özellikle köy romanını hazırlayıcı yazınsal etmen üzerinde dururken Mahmut Makal'ın Bizim Köy adlı kitabından söz etmemek olmaz. Köydeki yaşam koşullarını, geri kalmışlığı, yoksulluğu, tüm çıplaklığı ile abartmadan, romantize etmeden olduğu gibi anlatan ve adeta olay yaratan bu yapıtın köy romanı üzerine etkisi hem olumlu olmuştur hem olumsuz. Olumlu olduğu çünkü romancılara Türk okurunun bilmediği taze ve çarpıcı bir gerçekçiliğin roman konusu olarak başarıyla işlenebileceğini gösterdi. Ama olumsuz bir etkisi de oldu çünkü yazarları bu konuda yanılttı. Gücünü okur için yeni olan bir gerçekliği yansıtmaktan alan romanlar bir belgesel kadar bilgilendirici olabilir ve yeni bir dünyayı tanıttığı için okurun ilgisini çeker, merakla okunur. Ne var ki bir tehlike de bekler onları çünkü bu başarı yazarı ilgi çeken roman malzemesine gereğinden fazla abanmaya iter. Enstitü çıkışlı yazarlar da genelde bu tuzağa düştüler kanımca. İyi bildikleri köy gerçeğini dile getirmek, oradaki güç yaşam koşullarını sergilemek, yoksulluğu, haksızlığı anlatmakla yetinebilecekleri ve bireyselliği olmayan tiplerle öyküyü yürütebilecekleri sanısına kapıldılar. Ama gücünü işlenen konunun tazeliğinden ve çarpıcılığından alan yapıtlar giderek bu niteliklerini yitirirler. Bir zaman yeni olan eskir, tekrarlar yazarı şemalaşmaya götürür ve sonuçta yapıtları olan ilgi zayıflar. Köyü anlatan romanlardan bir süre sonra bıkılmasının nedenini kısmen yazarların malzemelerine duydukları güvende aramak gerekmez mi? Aşağıdaki bölümlerde diğer Anadolu romancılarının bu bakımdan onlardan ayrıldığını göreceğiz. Bu girişte Anadolu romanını belirleyen ve doğmasında etken olan toplumsal ve yazınsal koşullara, hiç değilse bir kısmına kısaca değindik. Şimdi yapıtların kendilerine geçebiliriz. 1950'lerden önce yazılmış olmasına karşın Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'u ile başlayacağız. Çünkü eşraf ile bürokrasi işbirliğini ve haksız düzeni sergileyen bu yapıt sorunsalı bakımından olduğu kadar geleneksel edebiyatımızın Köroğlu gibi eşkıya öykülerinden kaynaklanan yapısıyla da Anadolu romanının öncüsü olmuştur. Birinci bölüm. Soylu vahşi olarak Kuyucaklı Yusuf. Kuyucaklı Yusuf'un önemi yalnızca başarılı bir roman olmasından ileri gelmez. Öncü bir yapıt olması da ona tarihsel açıdan bir önem kazandırır. Çünkü bu yapıt daha önceki Türk romanından iki bakımdan ayrılır ve yeni bir yol açar. Bir kere Sabahattin Ali'nin Türkiye sorunsalına bakışı farklıdır. Tanzimat'tan 1950'lere kadarki Türk romanının ana sorunsalını batılılaşma oluşturuyordu. Yazarlarımız toplumsal yapının kendine yönelmiyor, mevcut düzeni sorgulamıyorlardı. Toplumsal yapıyı ezilen halk ya da köylü sınıfının durumunu ele alan romanlar, gerçi 1950'lerden sonra görülür ama bunların ilk örneği 1937'de yayımlanan Kuyucaklı Yusuf'tur. Ayrıca romana Anadolu'yu da bu sorunsalla birlikte getirmiş olması Kuyucaklı Yusuf'u başka bir yönden daha öncü yapar. Bilindiği gibi Sabahattin Ali'den önce İstanbul sınırlarını aşarak Anadolu'ya eğilmiş Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin gibi yazarlar vardı. Ama Vurun Kahpe'ye, Yaban, Yeşil Gece gibi romanların sorunsalı batılılaşmanın bir uzantısıdır. Çünkü ideolojik bakımdan gerici ilerici, yobaz aydın çatışması üzerine kurulmuşlardır. Kuyucaklı Yusuf'ta ise böyle bir sorun yok. Sabahattin Ali'nin gördüğü çatışma toplumsal yapıdan kaynaklanır. Bir yanda bürokrasi ve eşraf vardır, bir yanda da ezilen halk. Kuyucaklı Yusuf'un olayları Osmanlı İmparatorluğu'nun son 20 yıllık döneminde geçerse de yazıldığı 1930'lu yıllarda toplumsal yapı bakımından durum pek değişik değildi. İşte Kuyucaklı Yusuf'ta bu yapıya ve düzene karşı çıkış, yazarını Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in ve genellikle Anadolu romancılarının öncüsü yapar. Ama amacım Kuyucaklı Yusuf'un tarihsel rolü üzerinde durmak değil, onu yazınsal bir metin olarak ele almak ve derin yapısının nasıl bir dünya görüşü ortaya koyduğunu açıklamaya çalışmak. Kuyucaklı Yusuf adından da anlaşıldığı üzere Yusuf'un öyküsüdür ve yapısını kavramak üzere öyküyü temel iskeletine şöyle indirgeyebiliriz. Bir köylü çocuğu olan Yusuf, içinde bulunduğu şehir toplumuna kendini yabancı hisseder. Yalnız ve mutsuzdur. İstediği tek şey sevdiği Muazzez ile birleşmek olur. Elverişsiz koşullara ve bazı kişilere karşın Muazzez ile evlenmeyi başarır. Ama bu beraberlik uzun sürmez. Aynı koşullar ve kişiler yüzünden karısı ölür. Romanın sonunda baştaki duruma dönmüş oluruz. Şu farklı ki Yusuf şimdi daha da yalnız, daha da mutsuzdur. Bu özette gösteriyor ki iki yönü var öykünün. Birisi Yusuf'un Muazzez ile olan aşk serüvenidir. İkincisi de bu serüvenin yer aldığı elverişsiz ortam. Bazı eleştirmenler bu ortamı, yani Edremit ve oradaki toplumsal yaşamı, töreleri ve gelenekleriyle çok iyi yansıttığı için Kuyucaklı Yusuf'u aslında gerçekçi bir yapıt olarak, Yusuf'un romantik aşk öyküsünü ise bu gerçekçi yapıtla bağdaşmayan bir yoldan çıkış olarak değerlendirirler. Tahir Alangu'ya göre, yazar gerçek çevreyi ve hayatı romanın dışında kalan bir fon, kişilerini de bunun dışında kalan aşk romanlarının serüvenli yaşamalarına bağlayarak birer denge kurmaya çalışıyor. Yusuf'un tutkulu aşkı, yerli törelere ve şartlara uygun bir düzende yürütülen romanı birdenbire bir duygu şahlanması ile yolundan çıkarıyor. Dipnot 1. Değirmen, Dağlar ve Rüzgar. Önsöz, Varlık Yayınları 1965. Romanın Fransızca çevirisine bir ön söz yazan Paul Drummond'a göre, Kuyucaklı Yusuf iki ayrı yüzü olan bir yapıt olarak ortaya çıkmaktadır. İkinci plandaki kişilerle karşımızda gerçekçi ve öğretici bir roman buluruz. Romanın kahramanı Yusuf'la ise romantik bir tefrika karşısındayız. Dipnot 2. Okuyacaklı Yusuf, baskıya hazırlayan Atilla Özkırımlı, Cem Yayın Evi, 1982, sayfa 300. Kitapta metin olarak bu baskı kullanılmıştır. Oysa Kuyucaklı Yusuf'taki gerçekçilik ile romantizm birbirinden sanıldığı kadar bağımsız değildir. Çünkü gerçekçi yönü oluşturan kasaba yaşamına ya da kasaba gerçeğine de romantizmden kaynaklanan bir dünya görüşünün açısından bakılmaktadır. İkincisi, gerçek kasaba yaşamı Yusuf ile Muazzez'in romantik serüvenine bir fon teşkil etmez. Romanın bu iki yönü birbirlerinin özelliklerini belirginleştiren karşıt değerlerin alanıdır. Metnin derin yapısına doğru inecek olursak görürüz ki metin, birbirinin anlamını pekiştiren bir takım karşıtlıklarla örülmüştür. Şehir doğa, yapay insan, doğal insan, yozlaşmışlık, masumiyet, şehvet, aşk. Yusuf ile çevresi arasındaki uyumsuzluğu bu karşıtlıkların ışığında incelersek, romanın gerçekçi ve romantik yönlerinin bir bütün oluşturduklarını görürüz. Yazar romanını üç kısma, her kısmı da kendi içinde alt bölümlere ayırmış. Ama biz metni kendimize göre iki ana kısımdan oluşuyormuş gibi inceleyebiliriz. Benim birinci kısım dediğim çok daha kısa, asıl olayların başlamasından önce Edremit'i ve kişileri tanıtmaya ayrılmış olan Yusuf'un çocukluk yıllarını kapsayan kısımdır. Kitaptaki ilk 10 bölüm. İkinci ana kısım, Yusuf'un delikanlılık çağına geldiğinde Şakir ile çatışması sonucu başlayan olaylar zincirini ve Yusuf ile Muazzez'in aşk öyküsünü içeren büyük kısımdır. Birinci kısımda Edremit'teki yaşam canlandırılırken şehir doğa ve yozlaşma masumiyet karşıtlıklarının gündeme geldiğini görürüz. Daha romanın başlarında yazar, küçük Yusuf'a evlat edinmiş olan Selahattin Bey'in bir kaymakam olarak geldiği Edremit'i okura tanıtırken, kasabanın bir tepeden görünüşüyle başlar betimlemesine. Bir ara, damların kiremitlerini örten dut, erik ve incir ağaçlarından bembeyaz minarelerden söz ettikten sonra şöyle sürdürür betimlemesini. Bu ağaç, minare ve kiremit kümesinin etrafını ayva ve diğer meyve ağaçlarından ve ova tarafında bağlardan ibaret açık yeşil bir çember sarıyor. Onun etrafında da siyah yapraklı zeytinlerin daima kıpırdayan halısı göz alabildiğine uzanıyordu. Sayfa 37. Ağaçların ve bağların meydana getirdiği çemberin içi kasaba, dışı da yani tepeler, kırlar, doğadır. Ve göreceğimiz gibi çemberin içi kokuşmuşluğun, dışı ise masumiyetin, bozulmamışlığın simgesidir. Daha da ileri giderek diyebiliriz ki kasaba ölümü, doğa yaşamı simgeler. Roman boyunca kasabanın dışına çıkış ya da kaçış motifi tekrarlanır. Çünkü bu çemberin dışına çıkış bir tür kurtuluş anlamına gelir. Selahattin Bey'in sıkıntılı bir gününde kasabanın dışına yaptığı bir yürüyüşü anlatan satırlar buna güzel bir örnek ve kasaba doğa karşıtlığını ortaya en açık şekilde koyan parçadır.